Ayrım 4.
Esasen Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı insanlar çok küçümserler ama imparatorluk sağdan soldan bir takım insanların ve büyük portrenin oluşturduğu bir tarihtir. Devletin kuruluşundan 16. asrın sonuna kadar bütün hükümdarların hepsi büyük mareşallerdir, askeri dehalardır. İtiraf etmek gerekir ki İslam dünyası ilmi üstünlüğünü 15. asırda tamamlamıştı. Yani 15. asırdan sonra İslam dünyası tıpta, astronomide, matematikte, kimyada öncü rolünü terk etmişti. Daha da açık konuşmak gerekirse, aslında milletimizin yani Türklerin devleti olmasa, İslam dünyası askeri ve idari vasıflarını da kaybedecek ve çoktan gerilemeye başlayacaktı. Hristiyan dünyasının dirildiği, toparlandığı, teşkilatlandığı ilerlemeler kaydetmeye başladığı bir devirde askeri siyasi üstünlüğü onlara kaptırmayan, onları geciktiren, onları birkaç asır içinde durduran, doğrudan doğruya Türklerin kurduğu Osmanlı İmparatorluğu'dur. Çok açıktır ki bu imparatorluğun kuruluş ve gelişmesinde büyük hükümdarların çok payı vardır. Bunlardan birisi hükümdarların en sonuncusu ve zamansız geç geldiği için katkısı anlaşılamayan 2. Abdülhamit Han'dır. Gerilemenin, yavaşlamanın aslında ortaya çıkmıştır. Yapabileceği fazla bir şey yoktur. Cihan şumul bir imparatorluğun sonuna gelinmiştir. Bu bakımdan 2. Abdülhamit, dünya imparatorluklarının yani muhtelif dinlerden olan ve muhtelif diller konuşan bir takım milletlerin bir arada yaşadığı Cihan şumul denilen imparatorlukların üçüncüsü ve aslında sonuncusunun son hükümdardır. Çünkü kendisinden sonraki hükümdarların ikisinin şahsiyet olarak hadde değer bir yanı yoktur. Sultan Reşat iyi niyetli, dindar, kendine göre de malumatı bilgisi olan ve Farsça bilip konuşan bir sevimli ihtiyarcıktır. Son hükümdar 6. Mehmet Vahidettin oldukça zayıf eğitim görmüştür. İleri yaşta tahta geçmiştir. Bir yenilginin çöküntü zamanının ortasında tahta çıkan mütareke devri padişahıdır. Ondan da bu ortamda bir şey beklenemez. Dolayısıyla bu dünyanın en son hükümdarı, tarihi, hukuki ve müessesi olarak son üniversal imparator, son Roma imparatoru, 2. Abdülhamit Han'dır. Bu anlamda Müslümanlardaki hilafet müessesesinde yetkiyle temsil eden son kişi kendisidir. 19. asırda ve 20. asrın başında hilafet müessesesini oldukça iyi kullanan, ki çok hazin bir tablodur, yeryüzü Müslümanlarının %80'e yakını yabancı bayrak altında yaşamaktadır. 2. Abdülhamit'tir. İçine doğduğu dünya iş açıcı değildir. İngiltere İmparatorluğu çok sayıda Müslümana sahiptir. Bizimkini kat be kat geçer. Ardından Fransız Cumhuriyeti gelir. O da bir sömürge imparatorluğudur. Mekteplerde böyle eğitiliyor ama bunlar imparatorluk değildir. Bunlar milli devlettir ve deniz aşırı sömürgeleri vardır. Yani asla Roma gibi, Sasaniler gibi, İslami Abbasi İmparatorluğu gibi bir imparatorluk değillerdir. Bunlar tebaalarına bir toplumun üyeleri ve yeteneklerine göre icabında yüksek mevki verilecek adamlar diye bakmazlar. Bunların ana vatan halkı vardır. Bir de sömürge ötesi ülkeler vardır. Bu bakımdan imparatorluk değillerdir ama böyle deniyor. Yani Sirkeci'deki bitli otellere palas denilmesi gibi bir şeydir bu. İmparatorluk 19. asırda bir tane vardır. O da Osmanlı İmparatorluğu'dur. Memaliki Mahrusayı Osmaniye ismi ve unvanı da bu mevhumu muhafaza eder. Çünkü imparatorluklar yerlerindeki memleketleri himaye ve hıfz etmekle, korumakla mükellef kuruluşlardır ve bunun adı böyledir. Bu anlamda eski Roma İmparatorluğu ve Bizans ne ise, tabii 2. Roma'dır, o Hristiyan Roma'dır. Sasani Devleti ne ise bizimki de öyledir. Yalnız burada çok büyük bir güçlük vardır. Biz modern zamanlarda tüfeğin, topun, modern idarenin, deniz aşırı ticaretin ve gelişmiş gemiciliğin hakim olduğu bir dünyada bu sistemi yürütmeye çabalayan bir milletiz. Yani 15-16. Asırlarda imparatorluk kurmak, M.Ö. 3. asırda veya M.S. 5 ile 10. asırda imparatorluk kurup yönetmeye benzemez. Çok güç bir iştir. Himayeniz altındaki milletlerin her birinin kendi mazisi vardır. Kendi kişiliği vardır, kendi kalıntısı vardır ve etrafınızda değişen, kuvvetlenen başka bir dünya vardır. Siz bunlara rağmen bunlarla birlikte dünyada bir büyük klasik imparatorluğu kurup götürmeye devam ediyorsunuz. Bu cehdin son sahibi 2. Abdülhamit Han devridir. Şimdi burada tarih ve şuur olarak değişmemiz lazımdır. Bizim battığımız, çürüdüğümüz, çöktüğümüz yoktur. Senelerce bu memlekette hem sağdaki hem soldaki insanlara tarihte bu öğretiliyor. Batmak. Bunun kadar manasız, bunun kadar gerçekle teması olmayan, indi, üstelik de tahrikkar bir yorum yoktur. İnsanların bir kısmı bunu saf dilliğinden, üzüntüsünden söyler. Bir kısmı da cehaletinden, siyasi amacından söyler. Hiçbir şekilde battığımız falan yoktur. Biz diriyiz. Daima değişiyoruz, daima değişen dünya şartlarını kendimize uydurmaya çalışıyoruz ve daima önce olmak için kavga ediyoruz ve önümüzde model de yoktur. İslam aleminde Türkler için model yoktur. Çünkü biz modern bir dünyada muasır medeniyeti hem benimsemek hem de onunla kavga ederek tarihimiz ve kimliğimizi korumak zorunda olan bir milletiz. Bunu yaparken çok büyük kahramanlıklar, çok asil manzaralar çizdiğimiz gibi çok büyük sersemlikler, şaşkınlıklar da sergiliyoruz. Hepsi kendi çizdiğimiz tarihi senaryoya, hepsi yazdığımız maceranın muhtevasına dahildir. Bunu böyle bilesiniz. Onun için burada yese kapılarak gayri ilmi bir portre çizilemez. Biz batıyoruz ne demek? 75 milyonluk bir kitle batar mı? Bu mümkün değil. Nereye batıracaksın bunu? Bunu emecek deniz bulunmaz. Bu tarihe biraz baktığınız zaman görürsünüz ki bu insanlar her zaman devlet şuuruna sahip olmuştur. Her zaman mücadele etmek zorunda kalmıştır ve de etmiştir. 19. asırda bunu görürsünüz. Biz aslında Plevne'de yenildik ama yenilmedik. Plevne'de Rusya'nın çürümüş taraflarını açığa çıkardık ve kendimizin dirilen taraflarını gördük. Plevne Savaşı'nı yakından takip eden insanlar bunu söylüyorlar. Yani ta Tuna Nehri'nden bir anda Yeşilköy'e kadar çekilen ordumuz yer yer büyük kahramanlıklar gösterdi. Çarpışan insanlar vatan ve millet şuuruna sahip olduklarını belli ettiler. Yer yer teknik üstünlükler de gösterdiler. Komutanlarımız asri fenle askerlik bilgisine sahip olduklarını gösterdiler ve çarpışan ordunun barutu bu memleketi üretiliyordu ve orduyu besleyen buğday artık eskisi gibi Odessa'dan gelmiyordu. Askerimiz Anadolu buğdayı ile çarpışıyordu. Bu bir müddet sonra daha da açıkça görüldü. 1897 Yunan Muharebesi'nde ordularımızın asla uygun teknik üstünlüğü açığa çıktı ve yine İstanbul ve ordu Anadolu buğdayıyla, Anadolu zahiresiyle besleniyordu. Temel silahlarımız ve barutumuz ordunun teknik üretiminden çıkmıştı. Bunların üzerinde ısrarla durmak gerektir. 19. yüzyılın son çeyreğinde bu memleketin mektepleri ıslah ediliyordu. İnsanları daha fazla okuyordu ve bu memleketin insanları sadece bu imparatorluğun değil, İslam aleminin, şark dünyasının sahibi olma şuuruna ermişlerdi. Biz bu yolda hatalar yaptık. O zaman da yaptık, ondan sonra da yaptık. Büyük kahramanlıklar gösterdik, büyük başarılar gösterdik, çok basiretsiz hareketlerimiz de oldu. Tam tabiriyle yanlışlıklarımız oldu. Trajediler de yaşadık. Biz 1. Cihan Harbi'nde büyük devlet olduğumuzu her tarafıyla gösterdik. Bir tarafıyla da dünyadan bir haber insanların elinde olduğumuzu gördük. Her şeye rağmen 1. Cihan Harbi'nde biz bir vatan ve millet olduğumuzu ispat ettik. Tarihte çok az milletin böyle destan yazma kabiliyeti olmuştur. Şansı da az olmuştur, kabiliyeti de az olmuştur. Gelibolu gibi bir olay herkeste görülmez, hatta asker ve saldırgan geçinen memleketlerde bile olmaz. Almanların Gelibolu'su var mı? Yok. Çünkü Almanlar saldırır, vatan savunmaya gelince ise çözülür. O şuur yoktur aslında. Ama Fransızların vardır. Nitekim Verdun vardır, Marne vardır. Kuzeyimizdeki komşumuz Rusya'nın, ister beğenelim ister beğenmeyelim, Smolensk vardır, Stalingrad vardır. Biz Gelibolu'muzla, Sarıkamış'ımızla, Halep'imizle vatan savunmasını bilen nadir milletlerden olduğumuzu göstermişizdir. Bu tarihin getirdiği bir seciyedir ama aynı zamanda bir eğitim ve teşkilatlanma meselesidir. Eğer biz 19. asrın sonu ile 20. yüzyılın başı ve sonunda bu seciyeyi göstermiş isek, her zaman büyük komutanlarımız, büyük devlet adamlarımız ortaya çıkmış ise, pekala işgalcilerle uyuşma yolunu rahat rahat seçebilecekken namus için kafa tutmuş ve bunu başarabilmiş isek, bunun bir geleneği var demektir. Bu geleneğin çizgisini teşkil edenlerden birisi de Osmanlı İmparatorluğu'dur. Osmanlı tarihidir. Yani milletimizin uzun tarihindeki 6 asırlık dönemdir. Biz ona sahip çıkmak zorundayız ve onu biz tartışamayız. Orada ancak öğreneceğimiz şeyleri tartışırız. Burada kimlik tartışması olmaz. Bunu tartışmak bir kere gayri ilmi bir davranıştır. Aklı başında insanlar bunu yapmazlar. Tarihin bir dönemini çıkarmak mantığa uymaz. İkinci Abdülhamit devri üzerinde durursak, o dönemde Türkiye ve İmparatorluk halkı büyük işler becermiştir ve onunla da biz bugünkü hali inşa etmişizdir. Geleceğimizi de bugünün üzerine inşa edeceğiz. Bunda hiç şüphe yoktur ve parlak bir gelecek inşa etmek için de büyük şansa sahip olan nadir milletlerden birisi gene biziz. Bunu da kimse unutmasın. Bu insanlara belki iftihar vesilesi olabilir fakat aynı zamanda müthiş bir mesuliyet getirmesi gerekir. Türk çocuğu etrafının sorumluluğunu taşıyan bir insan olur ise, ki taşımak zorundayız, yarın bir gün etrafımızda içtimai, iktisadi ve siyasi bir zelzele olduğunda seyirci mi kalacağız? Kalamıyoruz. Yani bugün aç olan Gürcistan bizden medet umuyor. Yangın içindeki Azerbaycan bizden medet umuyor. Asya'da bir şey olunca bize bakıyorlar. Balkanlar'da yangını uğrayan bize bakıyor. O bakınca biz de hayır mı diyeceğiz? Diyemiyoruz. Lüzumlu lüzumsuz konuşan insanlar bile karar mevkiinde olduğunda katılmak ve konuşmak zorunda kalıyorlar. Onun için kabuğumuza çekiliriz fikrini unutalım. Kimse kabuğuna çekilemez. Niye kabuğuna çekilemezsin? Çünkü Lüksemburg dükalığında değil, bir imparatorluğun bakiyesi üzerindesin. Bir takım sorumlulukların var. O sorumluluk gelip senin yakana yapışır. Bu kul hakkıdır. Bu dünyada kul hakkı vardır. Sen oraya yardım etmek zorundasın. Niçin yerinde oturamazsın? Çünkü daha 100 sene olmamış. Biz oralardaymışız. İşte onun için 2. Abdülhamit devrine bakıyoruz. Niçin yerimizde oturamayız? Mükemmel müesseselerimiz var. O müesseselerimiz tarihten geliyor ve o müesseseler o haliyle yaşamaya devam etmiş, onu yaşatmışlar. Onların nasıl yaşadığını bilmek zorundayız. Bu 100 yılın içinde, 150 yılın içinde olur. İki nokta üzerinde durmak istiyorum. Bugün bir takım arkadaşlar Abdülhamit paneli için uğraşıyorlar. Benim buraya gelmem bile ne kadar zor. Başka bir şehirden geliyorum. Her türlü kolaylığı sağlıyorlar. Bazı insanlar mesela bugünkü yöneticiler sorsunlar kendilerini. Acaba 100 sene sonra bizi anmak için böyle bir takım adamlar konuşur mu diye. Bu çok önemli bir şey. İkincisi, demek ki tarihe mal olan bir kişilik vardır. Birinci Cihan Harbi'nin en zor günlerinde Hakan-ı Sabık vefat ettiğinde Beylerbeyi Sarayı'ndan cenazesi kaldırılmış. Cenaze mahalle aralarından geçiyor. O dönemde İttihat ve Terakki'nin harp içinde diktası var. Malum zaten harpte herkesin her istediğini yazıp söylemesi de beklenmemeli. Ama evlerin pencerelerinden bir takım kadınlar çıkıyor. Bizi ekmeği 10 paraya yediren, kömürün okkasını 5 paraya aldıran padişahım, bizi bırakıp nereye gidiyorsun diye ağlıyorlar. Demek ki bir insanı, bir devlet orada kendini aklamıştır. Onun da kara tarafları vardır ama muhasebeyi yaptığın zaman aklarla karaları ayırırsın, ortaya ne çıkmış ona bakarsın. Bilanço diye bir şey vardır. Tarihçi o bilançoyu namusla, dikkatle, ilmi hassasiyetle yapmak zorundadır. Bunu yapmaz da çala kalem giderse, işte o zaman Beylerbeyi sokaklarında pencerelerden uzanıp ağlayan hatunlar adamı yalancı çıkarırlar. Mahcup olursun. Bunların üzerine düşünmek gerekir çünkü hakikat kaybolmuyor. Mithat Paşa iyi sadrazam olmamıştır. Anayasadan da pek anlamaz. Ama Mithat Paşa büyük bir validir. Unutmayın bunu. Bulgaristan Türklüğü çok uzun esaret yıllarını Mithat Paşa'nın bıraktığı anılar, hatıralar sayesinde başı dik olarak yaşamıştır. Türk cemaati büyük valimizin zamanı diye idameyi hayat etmiştir. Bugünün Suriye'sinde, Irak'ında onun eserliğiyle Osmanlılık yaşar ama Mithat Paşa'yı methedeceğim diye Cevdet Paşa'yı karalamanın da bir gereği yoktur. Bunu bazı densiz insanlar yapıyor. Cevdet Paşa'yı sen istediğin kadar karala. Adama gülerler. Yazdıkları ortada. Saçma sapan tahlilleri bugün saf dillere yuttursak yarın birileri yahu bunlar da ne biçim adamlarmış. Cevdet Paşa için neler diyorlar derler ve diyorlar ama siz her satırı ve sayfası altın değerinde eserler yazan bir adamı istediğiniz kadar karalayın kim dinler? Ben bu memlekette doktora yapana kadar Cevdet Paşa'yı yüzünden okumuşum, kuru malumat diye almışım. Cevdet Paşa'nın kim olduğunu rahmetli Fazlur Rahman Hoca öğretti. Pakistanlı büyük alim. Doğru dürüst Türkçe bile bilmediğini söylüyordu. Tevazundan herhalde. Bana Cevdet Paşa'yı o öğretti. Yani buradakiler öğretmeseler, oradakiler öğretiyor, görüyorsun. Türk tarihi budur. Osmanlı tarihi budur. İslam tarihi budur. Bunu anlamayan bir Müslüman millet de olabilir. Böyleleri de vardır. O da onların hatasıdır. Öğrenene kadar başlarına çok felaket gelir. Bunu erken anlayan, erken kavrayan insanın da çok çabuk başı göğe erer. Bu çok önemli bir şeydir. Örnekleri de vardır. Bosnalıları istediğin kadar ez, o Bosna her zaman dirilir. Çünkü adamda tarih şuuru vardır, Osmanlıların ne olduğunu bilir. Fatih Sultan Mehmet'in siyasi kişiliği. Fatih Sultan Mehmet hakkında çok şeyler yazılabilecek bir hükümdardır. Mensubu olduğu kavim ve dini camia Fatih Sultan Mehmet hakkında müstakil bir eser meydana getirememişken ve şarkiyat araştırmaları da başlangıç dönemindeyken onunla ilgili hacimce ve içerik olarak büyük bir eser yazıldı. Bu eser Franz Babinger'in Mehmet Fatih ve Zamanı adlı büyük kitabıdır. Bu kitapta çok büyük kusurlar ve zaman geçtikçe de daha iyi anlaşılan bazı abartma ve saptırmalar vardır. Bu eser yayımlandığında büyük ses getirmiştir. Ancak kitap Türkçe'ye maalesef 2-3 yıl önce çevrildi hem de hatalı olarak. Kitap Arnavutluk, Sırbistan vesaire gibi ülkeler Fatih tarafından fethedilmiş olmasına rağmen Balkan dillerine de çevrilmeden önce Fransızca, İtalyanca ve İngilizce'ye çevrildi. Demek ki Balkanlar ve Türkiye'de tarih bilgisine karşı umumi bir atalet yaygındır. İnsanlar universal şahsiyet, dünya tarihi portresi unvanlandırılan bu hükümdarı tanımak istiyorlardı. Fakat beşeriyetin tezadı olsa gerek, kimse bu değerli şahsiyet üzerine doğru düz bir çalışma yapmamıştı. O kadar ki Babinger'in zor metninin Almancası çok sıkıcıdır. Anlamak için hususi terminoloji bilmeyi gerektiren eserini bu ahalinin münevverleri çevirmemekte ısrar etmiştir. Fatih hakkında bu eseri onun için çıkartan millet olan Türkler de duyarsızlık göstererek ancak 3 yıl önce çevirmişlerdir. Yani aradan 50 yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra. Bu bizim için çok büyük ayıplardan biridir. Toplum olarak gıpta edilecek birçok niteliklerimiz, vasıflarımız ve değerli şahsiyetlerimiz var. Fakat en utanılacak yönümüz tarih yaptığımız halde tarih öğrenmemek, tarih yazmamak konusundaki budala ve cahilce ısrarlarımız. Babinger'in kitabına dönersek bu eserde çizilen Fatih portresi Büyük Mareşal'in portresidir. Fakat eksiktir. Yazarın Fatih'in askeri dehasını iyi yansıtacak bilgi ve kabiliyeti yoktur. Ayrıca karşımızda Fatih gibi üniversal entelektüel bir zat vardır. Hakkını vermek lazım. Babinger buna da dokunmuştur ve Fatih'in bu yönünü bizden daha iyi resmetmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han, şarkta iki asırdır örneği hiç görülmeyen, hele hele bugün kendi milleti arasında hiç olmayan kompleksiz, batıya ve doğuya açık, kendi hukukuna sahip bir entelektüeli temsil etmektedir. Bu entelektüel, Babinger'in tarif ettiğine göre, Krivotulos, Langusi, gibi ya yerli Rumlar ya da diplomat İtalyanlar, Venedikli ve alakasız Avrupalı münevverlerin tasvir ettiği gibi Yunanca'ya oldukça vakıf, Farsça'yı ve Arapça'yı zaten bilen, dünya tarihini hatta Homero'nun İlyadası'nı okuyan, okutturan, şerh ettiren, tabii ki İran mitolojisini bilen ve Türkiye'nin sadece İslam değil, İslam öncesi tarihini bile merak eden büyük bir adamdır. Böyle bir münevver portre bugün için mevcut değildir. Esasen İslam dünyasının münevverleri iki asırdır sadece kompleksler içinde kıvrandıkları için böyle kendinden emin bir insana büyük saygı duymalı ve onu örnek almalıdırlar. Bu yönü üzerinde kimse durmamaktadır. Babinger bütün önyargılarına rağmen Fatih Sultan Mehmet'in bu yönünü çok iyi tasvir etmiştir. Fatih'in, bu dahinin başka bir özelliği kendi özgün hayatındaki yaratıcılığıdır. İşte bu onun bilinmeyen tarafıdır. Şiiri, resim sanatına vukufu çok iyi anlaşılamamaktadır. Fakat hiç anlaşılamayan tarafı, tarihteki bazı büyük Roma imparatorları gibi protokol ve dünya çizmekteki marifetidir. Fatih Sultan Mehmet bir imparator portresine, dehasına doğuştan sahiptir. Fakat o dehanın içinde bir imparatorun görünümü ve etrafındaki protokolü, manzarayı büyük bir vukufla oluşturmuştur. İşte bunun üzerinde hiç durulmaz. Evvela bir emperyal protokol oluşturmuştur. Padişah nasıl yer, nasıl içer, sabah nasıl kalkar, gece nasıl yatar, halk arasında nasıl girer diye bir dizi protokol kuralı koymuş ve oluşturmuştur. Bu konudaki tarihteki en başarılı hükümdarlardan olduğu açıktır. Bunu anlamak için müthiş bir kültür, tarih birikimimizin olması lazım. Fatih'in hayatını ve imparator portresini çizecek adamın eski Roma'yı, Bizans'ı, muasır Rusya'yı, İran'ı, 16-17-18. Asrın İspanyol, Fransız protokolünü çok iyi bilmesi gerekir. Fatih'in çizdiği emperyal protokol ve şahsiyet Fransa'nın çok ilerisindedir. 14. Louis bunu çizenlerden biridir. Ama onun ortaya koydukları abartmadır ve yer yer komiktir. Bunu çağdaş filmlerden ve eserlerden görüyoruz. 14. asırda çok yüceltilen bu tarihi şahsiyetle Fransızların bugünkü torunları sadece alay ediyor. Yeni nesil rejisörlerin çevirdiği filmlerde görüyoruz. Nasıl yemek yiyorlar, o yemek hangi pis mutfaklarda, hangi şartlarda hazırlanıyor? 14. Louis etrafındaki aristokrasiyi ezmek için otantik bir teşrifat düzeni icat etmiş. Bunlar bir hükümdarın yüksekliğinden çok bir edepsizlik ve görgüsüzlüktü aslında. 14. Louis bunun yanında müthiş kıyafetler tasarlamıştır. Ne olduğunu biliyoruz. Fazla abarttı. Ama Fransız dokuma sanayi hizmet eden bir tüketim yarattı. Fatih de öyledir. O kumaşlarla bir dokumacılık patlaması yaşandı. İhraç konusu oldu. Onun kaftanlarına bugün huşuyla yaklaşıyoruz. Karşımızda dünya tarihin en sade fakat en ince, en güzel renklerde giyinen bir hükümdar var. Fiyatının ucuzluğu nispetinde karşısındakini insanlara ezen bir giyim bu. O gün eziyordu, bugün eziyor ve hep ezecektir. İnsanlar Fatih'in ardında kalan kaftanlarına baksalar, karşılarında üniversal bir hükümdar görecekler. Hiçbir zaman 17 ve 18. asır Fransası bu sadeliği göremezsiniz. Abartılmış bir tekstil tüketimi söz konusudur. Rusya çarları da öyledir. Halbuki Fatih'in oluşturduğu tarzda bir asalet ve özgünlük söz konusudur. Fatih Sultan Mehmet çok büyük bir tasarımcıdır. Karşımızda halkla imparatorun ilişkilerini çizen, onları etkileyen büyük bir sanatkar vardır. Topkapı Sarayı hakkında da bazı konuşmalar yapılır. İhtiyaca göre zaman zaman bazı bölümde ilave edilmiş derler. Gecekondu misali o da eklenmiş demeye getirirler. Manasız yorumlar bunlar. İnsanlar mütevazi yaşamışlar. İhtiyaç oldukça saraya eklemeler yapmışlar. Versailles Sarayı gibi binalar yapıp da hazineyi misarf etselerdi. Tetkikat yapmak lazım tabii bunları bilmek için. Fatih Sultan Mehmet Han Topkapı Sarayı'nın planını öyle tasarlamış ki ondan sonraki ilaveler de o planlara uygun olmuş. Nitekim Gülru Necipoğlu'nun saray arşivinde bulduğu bir kroki bunu gösteriyor. Bakıldığı zaman görülüyor ki insanı ezen bir ihtişam yok. sanki avuç içi kadar bir yer ama bununla beraber neresinden baksan muhteşem. Hele sarayın dışından baktığın an devleti ve imparatoru tepende görüyorsun. Son derece muhteşem bir şey. Oraya gelen insan sayısı bellidir. Orada yapılacak tören bellidir. İnsanların kamu otoritesiyle ve Allah'la karşılaştıkları yerde muhteşem bir mimari söz konusudur. 16. yüzyıl gezgini Solomon Schwager, bütün sahte dindarlar gibi Allah'ı kandırmak için camiler, mabetler gibi böyle muhteşem yapılar ortaya koyarlar. Buna rağmen evleri son derece mütevazi diyor. Bundan da anlaşılıyor ki Osmanlı'da başka türlü bir anlayış var. Bunu vesikalar da gösteriyor. Mesela sarayın içinde mimar için kağıt masrafı kayıtları var. Mimar başının muhasebecisi durumunda olan Şehremini kağıt harcamalarından bahsediyor bu vesikalarda. Belli ki çok miktarda çizim yapılıyor. O dönem yapıları için çizim yapılmamış gibi bilir bilmez iddiaların yanlışlığı vesikalarla ortadadır. Bu imparatorluğun son satveti Teba ile olan ilişkilerinde ortaya çıkmaktadır. Fatih Sultan Mehmet babasının ve dedesinin aksine bir divana hükmetmeyi, onu idare etmeyi kaldırmış, yani divanda oturup da falanın filanın hükmünü dinlemeyi, falanın filanın hükmüyle sorusuyla karşılaşmayı veya onunla muhatap olmayı, belki o arada onun soracağı zekice bir soru veya tenkit karşısında kızarıp mosmor olmayı veyahut hiddete gelip onu haşlayıp onun seviyesine düşmeyi reddetmiştir. Bu bir emperyal tersim, bir hükümdarlık tersimidir. Fatih tamamen de çekilmemiş, kafes usulünü kullanmıştır. Kafes usulü çok enteresandır ve biz bunu bilmiyoruz. Çok iyi biliyoruz ki Fatih yemeği artık başkalarıyla yemiyor. Eğer birisiyle yemek yiyorsa bu çok önemli bir işarettir. Mesela Patrik Giannidios'u bütün imparatorluğunu Rum Ortodoks Patriği olarak tayin ederken yemek yemiş, yalnız yemek yiyor. Reddettim öbürüyle yemek yemeyi diye açıkça kanunnamesinde yer alıyor. Bu bir hükümdarlık dizaynıdır. Bunun üzerinde durmak lazım. Bunu yapmadığınız takdirde ne olursunuz? Yine iyi olursunuz ama işte bütün orta zamanlardaki barbarların hükümdarları gibi herkesle bir arada olursunuz. Böyle bahadırlar arası bir şef gibi samimi ama daha çok laubalilik içinde devam edersiniz. Bu tavır önemli konum. Bunu yaptığı ölçüde imparatorlukta bir takım kompartımanları, bir takım dinleri birbirine bağlamak, onların arasında bir hiyerarşi tespit etmek söz konusudur. Açık söyleyeyim, bugünkü Türk milliyetçiliği Fatih Sultan Mehmet'in emperyal tersimlemesini anlamadığı için gaf yapmaktadır.